Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Cihan Aydoğan, ben Sedat Ağalı. Değerli dinleyicilerimiz, geçen haftadan anımsayacaksınız Bulgar Türk Devleti'ni konuşuyoruz. Tarihçi, doçent doktor Gülay Kırpık hocamızla. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, telefon numaralarımızı anımsatayım sizlere ve ardından hocamızla sohbetimize başlayalım. 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463-3284. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535-472-6011. Değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izini sürmeye devam ediyoruz. Bilinmeyen konulardan bir tanesiydi Bulgar Türk Devleti. Doçent Doktor Gülay Kırpık hocamız, hocam 3 hafta galiba, 3 haftada ana hatlarıyla meseleyi ortaya koydunuz ama bu haftada Bulgar Türk Devleti'nin teşkilat yapısı, devlet yapısı, ordu ve buna ilişkin müesseselerine giriş yapmanızı rica edeceğim sizden.
Tabii, memnuniyetle. Bulgarlar tarihte gerçekten çok büyük bir sahada yayılmış Türk topluluklarındandır. Miladi olarak, miladi tarihle 5. yüzyıldan itibaren takip edebiliyoruz tarihlerini. Bizans kaynaklarında, İslam kaynaklarında ve yaşadıkları bölgelerin yerli malzemelerinde, yani arkeolojik buluntularda onların tarih kalıntılarını ve izlerini sürebiliyoruz. Devlet teşkilatlarıyla ilgili de bu bilgiler arasında bazı ipuçlarını ve önemli bilgileri, hatta detaylı bilgileri görmekteyiz. Mesela bu konuda 922 yılında Bulgar Hanı, İdil Bulgarlarının başkenti olan İdil Nehri kıyısındaki Bulgar şehrinde Bulgar Hanı'nı ziyaret eden Abbasi halifesinin elçilik heyetinde bulunan İbn-i Fadlan adlı seyyahın notları bizim için çok büyük önem taşıyor. İbn-i Fadlan saray hayatından bahsediyor. Bir sarayının olduğunu anlatıyor. Bir devlet protokolünün olduğunu, devlet adamlarının olduğunu söylüyor. Bulgar Hanı Kaan sıfatını kullanmakla birlikte bir diğer ismi de Yıltavar. Yıltavar, İlteber gibi sıfatlar kullanıyor. Emirlerinin, yani beylerinin lakabı olarak da buyruk kelimesini görüyoruz. Buyruk kelimesi hem Göktürklerde hem Karahanlılarda kullanılan bir Türkçe ünvandır. Peki Bulgar Hanı'nın eşinin lakabı neydi, ismi neydi? Hatun kelimesini, katun kelimesini görüyoruz orada.
Hırıltılı ye, değil mi hocam? Hatun, evet. Gibi sanki, evet.
Evet, hatun, evet. Ve K'ye yakın bir hatun kelimesini Türkçe'de görüyoruz. Kadın kelimesinin çıktığı bir ses şekli var orada. Tarihi Türkiye Türkçesiyle alakalı bir isim. Bugün Çuvaşistan'da da aynı kelime bu şekliyle kullanılmaktadır Çuvaşça'da. Bulgar Hanı'nın emrinde 20 bin kişilik bir ordudan bahsediliyor.
Fadlan seyahatnamesinde mi hocam bu bilgi?
Bu bilgi seyahatnamelerde var. İbn-i Rus'ta da geçiyor. İbn-i Fadlan'da değil. Ancak İbn-i Fadlan da bunu destekleyecek şekilde Bulgar Hanı'nın pek muhafız kuvvetlerinin olmadığını, yer yer topladığı güvenlik kuvvetlerinin olduğunu ama bunun pazar güvenliğiyle ilgili birlikler olduğunu söylüyor. Yani düzenli, daimi bir ordusunun, sürekli kalabalık bir ordunun bulunmadığını anlıyoruz buradan. Bu durumda Bulgar Hanlığı'nın, yani İdil Bulgarlarının en önemli zaaf noktaları devlet teşkilatı açısından askeri güçlerinin çok büyük bir potansiyel olarak bulunmaması diyebiliriz. Genel olarak bütün Bulgar tarihi araştırmacıları da bu konuyu araştıran tarihçilerimiz de aynı kanaatteler. Yani çabuk yıkılmasının, yer yer istilalara maruz kalmasının nedenleri arasında, yani bağımsız oldukları dönemler var ama bir istila geldiğinde, büyük bir ordu geldiğinde mağlup olarak şehirlerini bırakıp başka bir beldeye göç etmek zorunda kalıyorlar.
Nitekim, yani bir düzenli ordusunun olmayışından söz ediyoruz.
Düzenli, evet hocam. Daimi, çok büyük bir ordusunun olmaması, düzenli sayıda diyebileceğimiz çok az sayıda askeri sınıf bulunuyor ve bunun sayısı 10 ila 20 bin arasında rakamlardan oluşuyor. İslam coğrafyacıları, yani o dönemde Arap coğrafyacılarının Bulgar şehrine ve Türk illerine dair verdiği haberler arasında bu rakamları görüyoruz.
Tabii. Hocam şimdi burada bir parantez açmak gerekirse 922 tarihinden bahsediyoruz. O esnada da Oğuz Yabgı Devleti de tarih sahnesinde.
Evet, tam olarak da 9. 10. yüzyıl hem Oğuz Yabgı Devleti'nin Orta Asya'da bir devlet olarak ortaya çıktığı, Hazar Kağanlığı'nın yerine de hakim olmaya başladığı bir dönem. Bulgarlar başlangıçta Hazarlara bağlıydılar. Daha öncesinde ise Hazarlardan önce de Göktürklere, Batı Göktürklerine bağlıydılar. Ancak Batı Göktürklerinin yıkılması neticesinde Bulgarların özellikle Karadeniz kuzeyindeki kollarının daha güneye inerek Balkanlara doğru uzandığını, yayıldığını söylemiştim. Tabii Bulgar Hanı'nın yaşayışıyla ilgili bir iki örnek burada hemen belirtirsek... Devlet yapısıyla ilgili biraz daha
anlaşılır olur,
anlaşılır evet olur kanaatindeyim. Çok özel giysi giyiyor törenlerde. Yani normal zamanında halk içerisinde dolaşan bir kağandan bahsedebiliyoruz. Ancak bu sırada tören kıyafeti giymiyor. Bulgar devlet adamlarının kendi mesleklerini, görevlerini tarif eden giysiler giydiklerini, kıyafetler giydiklerini İbn Fadlan anlatıyor. Genel olarak halk ise kalpak kullanırdı diyor. Kürklü giysilerinin olduğunu söylüyor. En çok kürk ise samur gibi, işte kürkü meşhur ve kıymetli olan hayvanların kürkleriydi diyor. Seçkinler genellikle samur kürkü kullanırlardı diyor. Tabii bölgede kürk ticareti var. Kürk yolu diye bir ticaret yolundan bahsediyoruz. Bulgar şehrinden geçiyor. Bu... Aynı zamanda Bulgar şehrinde ticaretin çok önemli olduğunu, üç dinin mensuplarının burada ticaret yapabildiğini ifade ediyor. Yani Hazarlar, Musevi Türkler, yani Yahudiler bir şekilde Yahudi olmasa da Musevi olan, Yahudiliğe soy bakımından bağlı olmasa da bir başka Türk topluluğu.
Bu Hazarlar hocam.
Tabii bölgede ticaret yapıyorlar. Hristiyanlar var ve Müslümanlar var. Çok farklı etnik topluluklar var. Mesela Bizans'tan gelen Grekler var, Orta Asya'dan gelen Çinliler var, Bağdat'tan gelen Araplar var vesaire. Yani Bulgar şehrinde bir kültür atmosferi var, kültür birikimi var. Medreseler açılmış, camiler açılmış. Bulgar Hanı pazarlarda teftiş yapıyor ve sessiz ticareti denetliyor. Sessiz ticaret diye bir ticaretten bahsediliyor.
Hocam bu nedir?
Ve muhafızı yok adamın. Yani muhafız asker kullanmadan halkın içinde gezebilen bir hükümdardan bahsediyoruz. Gerçekten bu manzara dikkat çekici bir manzaradır. Bu açıdan bakıldığında yani hükümdarın muhafız kullanmamasıyla ilgili İbn Fadlan'ın şahitliği önem taşıyor.
Hocam sessiz ticaret.
Sessiz ticareti burada açıklayabiliriz. Evet. Yani dinleyicilerimiz açısından da ilginç bir kavram oldu bu. Sessiz ticaret paranın kullanılmadığı, yani tarif edilmiş altın veya işte bakır, gümüş cinsinden de olabilir. Basılmış bir kağıt para da değil. Bizim bildiğimiz para cinslerinin dışında aynı, yani koyunun koyunla değiştirildiği veya buğdayla değiştirildiği, yani maddi bakımdan aynı ticaret diyoruz buna. Sessiz ticaret. Ama konuşmadan yapılan ticaret bu. Pazarlık yoktur. Sessiz denilmesinin sebebi iki taraf birbirinin dilini bilmiyor. Yani ortada bir mal var ve bu malı bir Rus tüccar getirmiş. Karşı taraftaki Arap diyelim. Rus Arapçayı bilmiyor. Arada bir tercüman yok. Yani malı alıp vermesi lazım ama o mala karşı neyi önerdiğini belli bir yere koyması gerekiyor. O konulacak yer tarif edilmiş. O kadar uluslararası bir çeşitlilik var. Yani birbirinin dilini bilmeyen onlarca kavim, topluluk burada ticaret yapabiliyor.
Bir ticaret merkezi yani.
Ticaret merkezi Bulgar şehri. Ve başka şehirlerde var işin doğrusu. O şehirlerde de benzer bir uygulama var. Dolayısıyla Bulgar Devleti'ni ben askeri bir devlet olmaktan çok büyük bir ticaret merkezi olarak, ortaya çıkmış devlet olarak tarif edebiliyorum. Bu bakımdan nüfus çekiciliği var bölgenin. Zengin bir devlet olduğunu anlıyoruz. Para bastırılmış ama para sincap derisinden, sincap kürkünden bastırılmış.
Altın yani ya da gümüş değil hocam.
Hayır. Sincap kürkünden bastırılan paranın da çok özel bir şekilde sincap kürkünden yapıldığı için sincap anlamına gelen, bugünkü Çuvaşça'da da kullanılan tiin adı verildiğini görüyoruz. Tiin kelimesi para anlamına geliyor. Yani sincap bir ikinci anlamı da. Dolayısıyla denilebilir ki Bulgarlar para da bastırdılar. Evet, daha sonraki dönemlerde altın para da bastırdılar. Bunlar buluntularda da mevcut. Ama tiin adı verilen sincap derisinden bastırdıkları bir para kullandıklarını İbn Fadlan da anlatıyor.
Hocam, şehirleri ve şehir yaşamına ilişkin Fadlan'da ya da diğer seyahlarda herhangi bir bilgi var mı?
Evet, şehir hayatında ve köy hayatına dair bilgiler var. Şöyle söyleyebiliriz, tarımla uğraşan yerleşik bir topluluk. Aynı zamanda balıkçılık gibi önemli bir farkı var diğer Orta Asya Türk devletlerinden. Ve tabii ki nehir üzerinde bir ticaret akışı söz konusu. Yani gemi kullanıyorlar, küçük bir güvenlik donanmaları var. Ama büyük bir askeri donanma değil bu. Ticaret amacıyla kullanılan bir donanma. Yemeklerine varıncaya kadar tarif ediyor İbn Fadlan. Yani temizlik alışkanlıklarına, ibadet alışkanlıklarına ve günlük davranışlarına dair çok güzel örnekler veriyor. Mesela bir örnek olarak şunu paylaşabiliriz. İbn Fadlan kendisinin acayip gördüğü, garip gördüğü olayları da anlattığı için bunlar sadece balık yağı kullanırlar diyor yemek içerisinde. Yani demek ki balıkçılık hayvan yağından ve hayvancılıktan tereyağından daha önemli. Tereyağını kullanmazlar diyor. Zeytinyağı veya diyor susam yağı kullanmazlar. Balık yağını mutfakta tek yağ olarak kullanırlar. Bundan dolayı da diyor mutfakları biraz fazla kokar diyor. Yani balık yağının tabii ki koku olarak
ağır, evet hocam,
tasvir ediyor kendisi. Demek hocam, ki balıkçılık birinci derecede bir yiyecek maddesi olarak ve geçim ticaret maddesi olarak işletiliyordu. Evet, yarım kaldı. Sorunuz var galiba.
Hocam, bu Fadlan seyahatnamesi de gerçekten çok ilginç bilgiler içeriyor. Bu İbn Fadlan'ın seyahatnamesi de kamuoyunda çok bilinmiyor. Buna ilişkin de bir görüşünüzü merak edeceğim. Ne zaman yazılmaya başlamış, ne zaman bulunmuş, ne tür içerikler var? Yalnızca Türk illerine yaptığı notlar mı var? İbn Fadlan seyahatnamesi ilginç bir kitap hocam.
İbn Fadlan tabii ki bizim elimizde Türk illeriyle ilgili en önemli eserlerden birisi. Yani herhangi bir vatandaşımız, dinleyicimiz de merak edip okuyup anlayabilir. Türkçesi var elimizde. İbn Fadlan seyahatnamesi diye arandığında herkes bulabilir. Bu seyahatnamede Türk illi ve Türk coğrafyası, Türk dilleri, kültürü, inanç ve nüfusu hakkında ve onların komşu olduğu, yani Türklerin komşu olduğu topluluklar, akraba topluluklar veya komşu devletler ve topluluklar hakkında da bilgiler var. Ben daha anlaşılır olsun diye İbn Fadlan'ın diliyle bir iki cümleyi paylaşırsam herhalde daha sıcak olur diye.
Hocam, bir yudum su içelim. Bir yudum su içelim. Onun ardından bunu dinleyicilerimizle paylaşalım.
Tabii.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla İdil Bulgarlarının kültür ve yaşayışı üzerine ve buradan Fadlan Seyahatnamesi'ne geçtik, bu ilginç kitaba. Hocam örnekler vereceğim demiştiniz.
Evet, Almuşa'nın huzuruna çıktıklarında bir merasim ile halifenin, Muktedir Billah'ın hediyeleri Almuşan'a takdim edilirken Almuşan ayakta duruyor. Belli bir şeyden sonra da ona o hediyeler, elbise olarak gönderilenler takdim ediliyor ve giydiriliyor. Gönderilen hilat adı verilen bir işlemeli elbise var ve bu elbise giydiriliyor. Elbise giydirildikten sonra onun üzerine para saçılıyor ve aynı zamanda eşine, yani hatuna da çeşitli hediyeler gönderilmiş. Ve hediyeler içerisinde ıtır, yani koku, elbise, inci ve kıymetli mücevherler bulunuyor. Ardından da bu hediyeler takdim edildikten sonra diyor, ikisi de yan yana otururlar. Yani hükümdar ve yanında eşi.
Hatun kişi.
Bu neyi gösteriyor? Türk devlet geleneğinde kadının erkekle eşittir ve yetki bakımından da İdil Hanı, Bulgar Hanı hükümdar olarak tahtta bulunmuyorsa, başkentte yoksa, bütün yetkiler kadının elindedir. Burada tam bir vekillik ve mutlak ortaklık manzarasını ifade ediyor. Bu onların diyor, kendilerine ait geleneğidir diyor İbn Fadlan. Bu onların adetidir. Hatuna hilat giydirilince, yani elbise giydirilince, kadınlar onun üzerine gümüş paralar saçtılar. Biz de çadırlarımıza döndük. Bir kıl çadırda diyor konaklıyorduk. Kubbeli bir çadırımız vardı diyor. Hükümdarın konağı da kubbeliydi diyor. Burada mimari yapının, yani kubbe mimarisinin Bulgarlarda da uygulandığını görüyoruz. Yani Orta Asya'da Karahanlılar da var. Gaznelilerde, Selçuklularda, Anadolu Selçuklularında olan bir şey. Osmanoğullarında, Osmanlılarda var. Ve İdil Bulgarları kuzeyde, bugünkü Kazan bölgesinde olmasına rağmen Sibirya'da da bunu yaşatmışlar.
Hocam daha sonra Timur İmparatorluğu'nda da
evet
var bu kubbeli. Başka alıntılar, izlenimleri nedir hocam?
Onlardan da bir iki örnek daha ben İbn Fadlan'ın şahitliğiyle ifade etmiş olayım. Hükümdar her zaman diyor üzerinde büyük bir, yani yanında büyük bir kalabalık olmasa da hükümdarlığını belirtecek elbiseler giyerek hareket ederdi. Kalpak giyerdi diyor. Onların ülkesinde gündüzlerin çok uzun olduğunu gördüm. Senenin bir kısmında gündüzler çok uzar, geceler çok kısalır. Sonra geceler çok uzar, gündüzler çok kısalır. Bu Kuzey Kutbu'na yakın olan bir İdil Bulgar Devleti olduğunu müşahede etmiş. Ve yaz aylarında, yani Mayıs ayından sonra Bulgar şehrinde olduğu için İbn Fadlan, mavi geceler dediğimiz kuzeyin o yaz aylarına şahitlik etmiş. Vardığımın ikinci gecesi kubbeli çadırımın dışında oturup semayı seyrettim. Pek az yıldız görebildim. Zannederim şurada burada 15 kadar yıldız vardı. Akşamdan önceki kırmızı şafak hiç kaybolmuyor. Gece ise pek karanlık değil. Birazdan da sabah oldu diyor. Bunlarda gece 2 saate yakın sürüyor diyor. Bir ok atımlık mesafeden daha uzaktaki adamı bile tanıyabiliyorum en karanlık saatlerde diyor. Akşamla sabah arasında 2 saat bir zaman farkı olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunu neden böyle diye sorduğunda bizim ülkemiz böyle diye de cevap aldığını ifade ediyor. Hakikaten buna benzer çok sayıda ifadeler, yani yedikleri içtikleriyle ilgili. Mesela at sütünü diyor içiyorlar diyor. Sücüv adı verilen bir içkileri var diyor. Yani ama diyor bunu herkes kullanıyor ve sarhoş da olmuyorlar diyor.
Kımızdan mı acaba?
Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Yani at sütü olduğuna göre evet, böyle bir, yani buğday, arpa gibi tarım ürünlerinin diyor çok yetiştirildiğini ifade ediyor. Ve ayrıca et çeşitlerinin de bol bir şekilde mutfakta kullanıldığını, ancak balık yağının yağ olarak tercih edildiğini söylüyor.
Hocam bu şimdi bu 922 senesine odaklı bu kitap.
922 yılının olaylarını anlatıyor. 922. Gördüklerini döndükten sonra notlarını birleştirerek seyahatname adıyla not etmiş. Birçok kavim hakkında, ama bunlar içerisinde de yaklaşık 15-20 sayfaya yakın Bulgarlar hakkında bilgi veriyor.
Hocam bu şimdi yani 10. yüzyılda Bulgar, İdil Bulgar Türk Devleti'ndeki yaşantıyı ayrıntılarıyla İbn-i Fadlan ortaya koymuş. Şu soru aklıma geliyor. Tarım ürünlerinden bahsediliyor, balıkçılıktan bahsediliyor. Az önce söylediğiniz paradan bahsediliyor. Uluslararası bir ticaret merkezinden bahsediliyor. Ve genel geçer bilgiye göre de Türkler göçebe bir devlet.
Evet.
Bu çok büyük bir çelişki. Yani göçebelikle ta 10. yüzyılda bile bu kadar yerleşik bir hayat içerisinde olan bir topluluk nasıl göçebe diye nitelendirilebiliyor hocam?
Göçebe olan topluluk yani tam olarak göçebe demek doğru olmaz. Zaten genel bir yargı olarak söyleniyorsa bu kesinlikle Bulgarlar için
yanlış
de doğru
hocam
değildir. Genel olarak o dönemde daha öncesinde yerleşik hayat olduğunu da ifade etmemiz lazım. Uygurlar yerleşik hayata geçmişti. Karahanlılar onların devamıydı ve yerleşik hayattaydı.
Gazneli Mahmut Hocam özellikle zaten tabii ticaret olarak, evet.
Yani, tabii ki Bulgarlar da bu dönemin bir sonrası ortaya çıkmış devlet olduğu için göçebe topluluk yok muydu Bulgarlarda? Evet, hayvancılıkla meşgul olan topluluklar vardı ve köylerde çadırlarda oturan yani oba adı verilen çadırlarda oturmakta olan topluluklar vardı ve bu çadırların da şeklini anlatıyor İbn-i Fadlan. Hepsi kubbeli çadırlarda otururdu diyor hayvancılıkla uğraşanların. Hükümdarın çadırı ise çok seçkin büyük bir çadırdı. O sarayın dışında kalacağı zaman böyle bir çadır kurdururdu diyor. Daha fazla insan alması için diyor büyük çadırlar beylerin çadırları olurdu. Hükümdarın sefer anında kullandığı çadırın 1000'in üzerinde insan aldığını söylüyor. 1000 insanın sığabildiği bir çadır. Yani bu herhangi bir çadır değil. Onlarca odadan oluşan bir çadırdan bahsediyoruz. İçinde hastanesi var, okulu var, yani
ya
yatakhanesi
Topkapı
var.
Sarayı gibi
her
olacak.
Şey var.
Evet.
Yani salonu var, tören alanı, toplantı alanı. Ve biz burada herhangi bir evden de bahsetmiyoruz. Büyük bir çadır, yani yüzlerce çadırın belki alamayacağı kadar bir rakamı alabiliyor. Bir çadır normalde büyüklüğüne göre düşünecek olursak ortalama bir çadırın kaç kişiyi alır? Buradan da bir rakam çıkarmamız mümkün. Çadır kelimesi özünde 4-5 kişi alan ev demektir. Yani Türkçe anlamı olarak bu.
Bir ailenin yaşı değil mi hocam? Evet.
200 bin kişi aynı anda İslamiyet'e girdi tabirini Arapça İslam kaynaklarında görüyoruz. Çarpı 4 ya da 5. Yani 800 bin kişi yapar bu. Bu demektir ki Türkler yüz binlerle ifade edilen rakamlarla İslamiyet'e toplu şekilde girmişlerdir. Almışan törenlerle İslamiyet'i kabul etmiş ve daha öncesinde de İslamlaşma olduğunu Bulgarlardan bahsederken daha önceki programımızda da belirtmiştim. Aynı anda Avrupa'daki kolu ise Hristiyanlaşmaya başlamıştır. Yani 9. yüzyılın ikinci yarısında 850'li yıllardan itibaren Borisyan zamanında Bulgarlar artık Hristiyanlığa da girmeye başlamışlardı.
Hocam zamanımız daralıyor ama Almanya'dan dinleyicimizin sorusu var, onu aktarayım ben size. Programı zevkle dinliyor ve çok yararlanıyoruz. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesini okudum ancak bu kitaptan ilk kez haberimiz oldu. Acaba bu kitap hangi dilde yazılmış? Bu tür kitaplar kaynak olarak nasıl kullanılıyor? Kitapçılarda bulabilir miyiz demiş İbn-i Fadlan seyahatnamesine ilişkin dinleyicimiz.
Evet. İbn-i Fadlan seyahatnamesinin Türkçemizde farklı baskıları da yapıldı. Türkçesi var ama İbn-i Fadlan kendisi Arapça olarak notlarını tutmuştur, seyahat notlarını. Türk tarihi ve İslam tarihi açısından, kültürümüz açısından gerçekten başlı başına bir temel kaynaktır. Çok önemlidir. Şahit olduğu olayları bizzat kendisi not ederek yazdığı için bir değer taşıyor. Farklı dillerde de çevirileri olduğunu biliyorum İbn Fadlan seyahatnamesinin. Avrupa dillerinde de olması muhtemel ama Almanca'da var mı veya işte İngilizce'de var mı? İngilizce'de olduğunu biliyorum. Ama diğer dillerde tam olarak çevrilmemiş olan kısımlar olabilir.
Türkçesi var, kitapçılarda da merak.
Türkçesi var, farklı baskılar var. Herhangi bir isim vermem şu anda doğru olmaz yayın evi olarak.
Ama arandığında bulunabilir yani hocam.
Evet, okuyabilir. Tabii. Çok kolaylıkla bulabilirler, var. Yeni baskıları da var.
Hocam şimdi Oğuzlara ilişkin Fadlan seyahatnamesinde başka yani yalnızca Bulgar Türklerine ilişkin, İdil Bulgarlarına ilişkin değil anladığım kadarıyla içerik.
Evet, Oğuzlar var, Başkırtlar var, Başkurdistan diye biliyorsunuz bir Türk topluluğu var, Çuvaşlar var, Peçenekler var, kimekler var. Yani Türk topluluklarının aklınıza gelebilecek en temel unsurları Oğuzlar, On Oğuzlar, Dokuz Oğuzlar, bütün bunlarla ilgili Türgiçler, işte yine onlara komşu olan topluluklar, yani diyelim ki Ruslar, Slavlar, Çinliler, bunlar hakkında da yer yer bilgi veriyor İbn Fadlan. Tek bir kelimeyle ya da tek bir toplulukla izah edilmeyecek detayda mesela Hazarlar hakkında bilgi veriyor. Hazarların dini hakkında bilgi veriyor. Musevilikleri vesaire. Bu da önem taşıyor ki gelecek zamanlarda yani Türk tarihinin izinde programında Hazarlar programının mutlaka yapılması gerektiğini de düşünüyorum.
Burada yani birlikte zaten hocam.
Hazarlar tabii, konusunda da bilgi veriyor İbn Fadlan. Evet.
O Hazarları inceleyeceğimiz programda da Fadlan'a tekrar döneriz hocam. 4 dakika bir zamanımız kaldı. Batı Bulgarlarını söylediniz ve Hristiyanlaştıklarını. Oradan itibaren bugünkü Bulgar Devleti'ne mi geldik?
Evet, zaman içerisinde Bulgarların Avrupa kolu, yani Balkanlardaki kolu, bölgedeki yerli diğer unsurlarla, yani Slavlaştılar demeyeyim de kendilerine ait yeni bir kimlik ortaya koydular. Yani Hristiyan Bulgar şeklinde dönüştüler ama aslında araştırmacılar şu konuda ittifak halindedir. Bulgarlar Türktür. Bunu belirtelim. O yüzden ben Slavlaştılar kelimesini de doğru bulmuyorum çok fazla. Aradaki tek fark belki de yani dil yapıları içerisindeki etkileşim biraz daha iyi araştırılır, ortaya konursa çok sayıda Bulgarca içerisinde de yani binlerce Türkçe kelimenin ortak şekilde kullanıldığını görecekler. Macarca da var. Yani Slavca diye saf bir dil olmadığı için bölge ahalisiyle, halkıyla karışmışlardır diye ifade edebiliriz. Bugünkü Kazan bölgesinde, yani özellikle Tataristan Cumhuriyeti bölgesinde ve Çuvaşistan'da Bulgar
daha
Türkçesi,
kuzey, evet hocam.
Bulgar Türkçesi konuşulmakta, kullanılmaktadır. Bulgar Türkçesi, yani bugün Türk-Tatar topluluğunun kullandığı dil ile Bulgar Türkçesi aynı dildir. Demek ki bunlar birbirinin üstüne gelmiş. Akraba topluluklardır, birbirinin devamıdır ve Türk-Bulgar tarihi demek Türk-Tatar tarihinin bir devamı ve birlikte yaşadığı coğrafya anlamına geliyor. O açıdan dinleyicilerimizin tarih içerisinde birbiri üstüne gelmiş toplulukların devamlılığını bilmelerinde yarar var diye düşünüyorum.
Evet hocam, son bir iki söz olarak İdil Bulgarları Selçuklu Devleti kurulduktan sonra mı tarih sahnesinden çekildiler, yavaş yavaş başka Türk topluluklarının içerisinde kaynadılar?
Selçuklular daha güneyde ve İran coğrafyasında, Orta Asya ve İran Türkistan coğrafyasında kurulduğu için İdil Bulgarlarından farklı bir coğrafyada da ortaya çıkmışlardı. İdil Bulgarları daha sonra Selçuklulardan da sonra yıkıldılar. 1236'ya kadar varlıklarını sürdürdüler. Hatta Batuhan'ın 1236'da Bulgar şehrini yağmalayıp yıkmasından sonra da kuzeyde bugünkü Kazan bölgesine yaklaşık 110 kilometre kuzeye çekildiler ve Kazan şehrine yerleştiler. Kazan Hanlığı'nın kuruluşunda da önemli bir görev aldılar. Toktamış Han'ın Altınordu Devleti'nin ordusu içerisinde ve kurulduğu merkez olan Kazan Saray bölgesinde Bulgarlar yaşıyorlardı. Yani 14. yüzyılda da Bulgarlar bu isimle anılmaya devam ettiler. 15-16. yüzyılda da Bulgar Hanlığı'nın o bölgedeki Kazan Hanlığı, evet, ve Asrahan Hanlığı içerisinde devam ettiğini görmekteyiz.
Değerli dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu haftada Türk tarihinin izinde programını ama çok ilginç bir konuydu. 3-4 haftadır Güray hocamızla anlamaya çalıştık Bulgar Türk Devleti'ni. Hocam bu çok bilinen bir konu değildi. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun, siz sağ olun.
Haftaya ama haftaya farklı bir Türk tarihinin ilginç sayfasında birlikte olacağız. Değerli dinleyicilerimiz, yine doçent doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocamıza bir kez daha teşekkürler. Bitirelim bu haftalık. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
Türk tarihinin izinde.